nurpenceresi.com. Sesli Sohbetler. Açıklayan Niyazi Bekir.
31. pencere. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad halaknal insane fi ahsani takvim. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون صدق الله العظيم. Muhakkak ki biz insanı çok güzel bir surette yaratmışız. Çok güzel bir kıvamda, ahsen-i takvimde yaratmışızdır. Yeryüzünde inananlar delile dayalı olarak kesin bilgiye ulaşmak isteyenler için pek çok ayet vardır. Allah'ın varlığını, birliğini, sonsuz ilim ve kudretini gösteren pek çok delil ve belge vardır. Ve fi enfusikum, ve sizin kendi iç aleminizde de, kendi öz benliğinizde de yine çok ayetler vardır ki Allah'ın varlığını, birliğini, ilim ve kudretini gösterir. Efela tubsurun, siz bunları görmüyor musunuz? Bizzat kendi içinizde olan maddi ve manevi anatominizi tahlil ederek Allah'ın bu delillerini görmüyor musunuz? Bu iki ayeti, aslında üç ayettir. Üstad Hazretleri bir araya getirmiş. Birisi Tin suresinde, diğer iki ayet Zariyat suresindendir. Tabi yerdeki olan ayetler afaki delillerdir. Fakat üstadın bu iki ayeti zikretmesinin maksadı enfusi olan ayeti zikretmek içindir. Çünkü ve fil ardı ayatun lil muqinin ve fi enfusikum efela tubsurun, bunlar iki ayettir, ayrı ayrı ayetlerdir. Ve fi enfusikum cümlesi tek başına ayeti ifade etmediği için, birinci cümleye, birinci ayete atıf olduğu için bu ikisini beraber zikretmiş. Ama yine o afaki olan ayeti değil, enfusi olan ayete işaret etmiştir ve bu ayetle insanın iç alemini bize tahlil ediyor. Şu pencere insan penceresidir ve enfusidir. Şu pencere insana bakar ve enfusidir. Hani iki ayrı delil yolları vardır. Birisi afaki dış alem, birisi enfusi, insanın iç alemidir. Ve enfusi cihetinde şu pencerenin tafsilatını binler muhakkikin evliyanın müfassal kitaplarına havale ederek yalnız feyzi Kur'an'dan aldığımız birkaç esasa işaret ederiz şöyle ki. 11. sözde beyan edildiği gibi insan öyle bir nüsha-i camiadır ki İnsan kainat içerisinde öyle cami, kapsamlı bir nüshadır ki Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsiyle insana ihsas ediyor. İnsanın kendi yaratışıyla, yaratılmışlığındaki olan fıtratın prensipleriyle, maddi manevi olan duyguları, duyu organlarıyla Allah kendisini bildiriyor. Tafsilatını başka sözlere havale edip yalnız üç noktayı göstereceğiz. Ahsen-i takvim genellikle tefsirlerde suret ve siret olarak ifade edilir. Ki ikisi de elbette doğrudur. Yani Allah insanı en güzel bir kıvamda yaratmış. Ne demektir bu? Bazı canlılar sürünüyor. Bazıları dört ayak üzerinde yürüyor. Hani en zeki insana benzettikleri maymundur. Yine herhalde hiç kimse ona benzemek istemez. Yani her yönüyle insanın fiziki yapısı diğer hayvanlardan, canlılardan çok daha farklıdır. Ama bunun esas ötesinde insanın manevi yapısı, deyim yerindeyse manevi anatomisidir ki bu Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını algılayabilecek, İhsas ettirecek, o sıfatların ve isimlerin ne anlama gelebilecek idrakini sunacak bir ölçü birimidir, bir vahid-i kıyasidir. Bu açıdan ahsen-i takvim kavramı bir yandan güzel bir kıvamda olmak ama bir yandan da kavveme yukavvimu takvim kelimesi bir şeyi değerlendirme manasına da gelir. Fıkıhda mal-i mütekavvem denilen alışverişe konu olan bir malın mütekavvim olması veya mütekavvem olması lazımdır. Derken yani değerli olması, kıymetli olması gerekir diye ifade ediyorlar. Bu anlamda ve üstadın açıklamasına göre ahsen-i takvim yani insan Allah'ın isim ve sıfatlarını değerlendirebilecek, kavrayabilecek, idrak edebilecek ölçücüklere sahip kılınmıştır. O yönüyle denilmiş hadis olarak da ifade edilir. Hani men arafe nefse fakat arafe rabbe. Kendini tanıyan, nefsini bilen, öz benliğini bilen, iç alemini bilen Rabbini bilir. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Nasıl tanır? İşte üstadımız bunları izah ediyor. Onun için bu insan penceresidir. Demek insan çok güzel bir kıvamda yaratılmış. Allah'ı gösteren, tarif eden en büyük muarriftir bu kainat içerisindeki ayet-i kürsi olarak insanoğlu. Tafsilatını başka sözlere havale edip burada üç noktayı göstereceğiz. Birinci nokta. İnsan üç cihetle Esma-i İlahiye'ye bir aynedir. İşte bu da üstadın takvim kelimesinden ne anladığını bize gösteriyor. Demek ki insan öyle bir takvimde, öyle bir kıvamda, öyle bir modelde yaratılmıştır ki Allah'ın isim ve sıfatlarına aynedarlık yapabiliyor. Ayna oluyor, onları gösteriyor. Birinci vecih. Gecede zulümat nasıl nuru gösterir? Çünkü bir nur, bir ışık karanlık zeminde, karanlık ekranda çok daha fazla parlar. Onun için gündüz bakıyorsunuz ki ay görünmüyor. Çünkü gündüz güneşin ışığı olduğu için ay gibi ışığı zayıf olanın ışığını yansıtmaz pek. Fakat gece olunca ay hatta daha ışıkları bize göre az olan yıldızlar da parlamaya başlar. İşte zulümatta gece karanlığında nasıl nur çok güzel görünür. O gece akranı siyah olduğu için nuru çok güzel gösterir. Öyle de insan zaaf ve aciziyle, insan zayıflığıyla, acizliğiyle, fakirliğiyle, hacatiyle, mühtaç oluşuyla, naks ve kusuruyla, noksanlığıyla, kusurlu varlığıyla, yapısıyla bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor ve hakeza. Hani insan çok aciz ve zayıftır ama bakıyorsunuz ki bununla beraber birçok şeyler kendisine müsahhar edilmiş. Güneş görmesi için ona yardım ediyor. Atmosfer, hava, oksijen ona yardım ediyor. Deniz, sular ona yardım ediyor. Bulutlar ona yardım ediyor. İhtiyacını gideriyorlar. Demek ki bu kudret madem kendisi acizdir, kendi kendine bunları tasvir edemiyor, öyleyse Allah'ın kudreti bu işleri yapıyor diye ayna vazifesini görüyor. Allah'ın kudretini, ilmini, hikmetini, merhametini bu fakirliğiyle, ihtiyacıyla gösteriyor. Büyük bir delil oluyor. Pek çok evsaf-ı ilahiyeye bu suretle aynadarlık ediyor. İnsan bu yaratılışıyla, bu yapısıyla Allah'ın birçok sıfatlarını gösteriyor. Hatta hadsiz acizinde ve nihayetsiz zaafında hadsiz adasına karşı bir noktayı istinad aramakla vicdan daima vacibül vücuda bakar. Yani Allah insanı zaten aciz yaratmış. Bu bir nevi ahsen-i takvimdir. Aciz yaratmış ki Allah'ın sıfatlarını kudretini, kuvvetini güzel göstersin. Muhtaç yaratmış ki Allah'ın gani olduğunu, mu'ti olduğunu, veren olduğunu bilsin. Mükrim ve muhsin olduğunu göstersin diye öyle yaratmış. İşte bütün düşmanlara karşı ki mikroptan başka hayvanlara, yırtıcı hayvanlara kadar, tufandan zelzelelere kadar, sellere kadar bir sürü düşmana karşı insan sonsuz kudret sahibi bir kudrete ihtiyacı vardır. Onun için insanın vicdanı vacibül vücud olan daima Allah'ı arıyor. Vacibül vücud olan Allah'ı arıyor. Bir kuvvete, kudrete dayanmak istiyor. Hem nihayetsiz fakrında, nihayetsiz hacatı içinde, nihayetsiz maksatlara karşı bir noktayı istimdad aramaya mecbur olduğundan vicdan daima o noktadan bir gani rahimin dergahına dayanır. Dua ile el açar. Demek insan bir de muhtaçtır. Hadsiz düşmanları vardır. Bu düşmanlara karşı kendi kendini koruyamıyor. Bu ihtiyacını gidermek ve bu düşmanlara karşı kendini korumak için birisinin himayesine ihtiyacı vardır. Birisinin yardımına ihtiyacı vardır. İşte vicdan bu noktadan da ahsen-i takvim görevini yapıyor ve bir ayna oluyor. Cenab-ı Hakk'ın inayetini, Cenab-ı Hakk'ın merhametini, Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve ikramını gösteriyor. Demek her vicdanda şu noktayı istinat ve noktayı istimdat cihetinde iki küçük pencere Kadir-i Rahim'in barigah-ı rahmetini açılır. Her vakit onunla bakabilir. Demek insan onun için kendini okursa, kendini tanırsa Rabbini de tanır. Zaten Rab hani men arafe nefsehu fekad arafe Allah'a dememiş. Fekad arafe Rabbe. Yani kendisini bu tarza yaratan, bu tarza dizayn eden, bu tarza düzenleyen, bu tarza terbiye eden zatı, yaratıcıyı tanır. Çünkü onu böyle yaratan yaratıcıdır, yüce yaratandır. Öyleyse bunu niçin yaratmış? Onun hikmetini bilecek. Ha demek ki ihtiyaç içerisinde ve hulikal insanu zayıfa ayetin ifade ettiği gibi insan çok zayıf olarak yaratılmıştır. İşte bu zayıflık penceresinden Allah'ın kuvvet ve kudretine aynadarlık yapıyor. Ufacık bir çekirdek koca bir ağacı omuzunda taşıyorsa üstadın ifadesiyle bu hal esbabı vazifeden, icattan azd ediyor. Çünkü bu ufacık bir çekirdeğin, tırnak kadar olan bir çekirdeğin bu ağacı omuzunda taşıması mümkün değildir. Demek onu ayakta tutan başka bir şeydir. O ilahi kudrettir. İkinci vecih aynadarlık ise insana verilen numuneler nev'inden cüz'i ilim, kudret, basar, sem, malikiyet, hakimiyet gibi cüz'iyat ile kainat malikinin ilmine ve kudretine, basarına, sem'ine, hakimiyeti rububiyetine aynadarlık eder. Onları anlar, bildirir. Mesela ben nasıl bu evi yaptım ve yapmasını biliyorum ve görüyorum ve onun malikiyim ve idare ediyorum. Öyle de şu koca kainat sarayının bir ustası var. O usta onu bilir, görür, yapar, idare eder ve hakeza. Ben nasıl ki cüz'i bir şekilde konuşabiliyorum, öyleyse Allah da konuşuyor. O halde bütün bu vahiyler Allah'ın kelamıdır. Ben nasıl cüz'i bir şekilde görüyorum, işitiyorum, öyleyse Allah da külli manada her şeyi görüyor ve her şeyi işitiyor. Çünkü bize görmeyi verenin görmemesi mümkün müdür? İşitmeyi verenin işitmemesi mümkün müdür? اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَب۪يرُ Yapan bilmez mi? Elbette bilir. Bir şeyin güzelliğini, gayesini, maksadını, hedefini bilen birisi o gayeye uygun olarak bir uzvu, bir organı yaratıp da kendisinin o konuda haşa bir şey bilmemesi mümkün müdür? Yani gözün ne kadar önemli olduğunu görmenin, daha doğrusu görmenin ne kadar önemli olduğunu bilip de ona göre insana göz penceresini veren Allah'ın görmemesi düşünülemez. O önce görüyor ki görmenin ne anlama geldiği, ne kadar ehemmiyetli olduğunu biliyor ki kullarına da, canlılara görmeyi ikram ediyor. Üçüncü vecih aynedarlık. Yine bir ahsen-i takvim de o kıvamda yaratılmış müstesna bir varlık olan insanın Cenab-ı Hakk'a aynedarlık etmesinin üçüncü bir veci de şudur. İnsan üstünde nakışları görünen esma-i ilahiyeye aynedarlık eder. İnsan kendi üstünde nakışları görünen Allah'ın isimlerine aynedarlık eder. 32. sözün 3. mevkifinin başında bir nebze izah edilen insanın mahiyeti camiasında nakışları zahir olan 70'ten ziyade esma vardır. Mesela yaratılışından sani Halık ismini. Herkes biliyor ki yaratılmıştır. İnsan yaratılmış. Mutlak yaratılma işi Allah'ın Halık ismini gösterir. Allah beni yaratmıştır, öyleyse Halık'ımdır. Fakat Allah beni sadece böyle tuğla gibi yığıp yaratmamış, bir sanat estetiği içerisinde yaratmıştır. Öyleyse Allah benim saniimdir, sanatkarımdır, sani ismini gösterir. Ve husnu takviminden Rahman ve Rahim isimlerini görür insanoğlu. Üstünde bir husnu takvim vardır. Güzel bir kıvamda manevi latifeleriyle diğer hayvanlardan, canlılardan farklı bir şekilde yaratılmıştır. Sevgisi vardır, merhameti vardır, şefkati vardır. Ve aynı zamanda rızık itibariyle yiyor, içiyor, ihtiyacı olan şeyler vardır. İşte bununla Allah'ın Rahman ve Rahim ismini gösteriyor. Üstad Besmele'yi anlatırken diyor ya, Bismillahirrahmanirrahim'in kainat çapında 3 cilvesi, 3 tecellisi vardır. Biri bütün kainat çapında tecelli eden sikke-i uluhiyet vardır. Allah ismi ona bakar. Allah bütün kainatın halıkı, yaratıcısı olmak hasebiyle bütün kainatın mabududur ve ilahıdır. وَاِمْ مِنْ شَيْنْ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ ayeti bunu ilan ediyor. Her şey Allah'a tesbih ediyor, Allah'a kulluk ediyor. Her şey. Bu sikke-i uluhiyettir. Ki Bismillah buna bakıyor. Rahman ismi Rezzak manasında bütün canlılara bakıyor. Canlılar görmek istiyor, görmeyi vermiş. Duymak istiyor, duymayı vermiş. Yürümek istiyor, yürümeyi vermiş. Diğerleri uçmak istiyor, uçmayı vermiş. Yemek istiyor, içmek istiyor, içmeyi vermiş. Eğer ne hâhedâd, ne dâdehâ. Vermek istemeseydi, elbette istemeyi vermezdi. Bununla sikke-i rahmaniyet bütün canlılık, canlılar aleminde tecelli ediyor. İnsan bu yönüyle bir canlı olduğu için bu aynı zamanda Rahman isminin tecellisine de mazhardır. Fakat diğer canlılardan farklı olarak bir de insanın merhameti vardır, şefkati vardır, sevgisi vardır. Bunlar ise özel bir tarza sikke-i rahimiyete bakar. Eğer rahim olan Allah'ın bu tecellisi insanda olmasaydı, bu tıp gelişmezdi. Bu hastaneler olmazdı. İnsanın birbirleriyle yardımlaşması söz konusu olamazdı. İnsanların ölen insanları götürüp defnetmek gibi sıkıntıya katlanması mümkün olamazdı. Bana ne diyeceklerdi? Fakat Rahim isminin tecellisi olarak Cenab-ı Hak öyle bir mekanizma vermiştir ki o Rahim isminin gereğini yerine getirmekte ve Allah'ın rahimiyetini göstermektedir. Hastaların imdadına koşuyorlar, yolları yapmakla yürüyenlerin imdadına koşuyorlar. Çeşmeleri açmakla insanların imdadına koşuyorlar. Köprüleri, yolları yapmakla insanın imdadına koşuyorlar ve hakeza. Ne kadar sosyal aktiviteler varsa bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimlerinin birer tecellisidir. Onun için bu hüsnü takvimini gösteren bu kıvamı Allah'ın Rahman ve isimlerini bize bildiriyor. Bu hüsnü terbiyesinden Kerim, Latif isimlerini gösteriyor ve hakeza. Allah, hüsnü terbiye demek, insanın insana yakışır bir ahlak içerisinde olması demektir. Bu ise başta vahiy ile önce akıl vermiş, onunla bir terbiye etmiş. İnsana yakışır bir tavrı alabilir. Hani kafir olanlar da, ateist olanlar da bir derece insandırlar. Çünkü yapılarında var. Ontolojik bir terbiye vardır. Tekvini bir terbiye vardır. Ama bir de onunla Cenab-ı Hak yetinmemiş, peygamberleri göndererek vahiy ile insanları terbiye etmiştir. İkram etmiş, Kerim ismi burada söz konusudur. Onun için ilk vahiy olan İkra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak, İkra ve rabbukel ekram buyuruyor. Oku, Rabbin çok kerimdir diyor. Çünkü terbiye kerim olana yakışır. Terbiye etmek, keremine layık bir tarzda terbiye etmek kerim olana yakışır. Latif olan, latif evet görünmeyen manasında olduğu gibi lütufla ıslah eden. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in terbiyesi son derece Allah'ın ihsan ve ikramını gösteriyor ve aynı zamanda onun lütfunu, hilmini gösteriyor. Bu bize de ders veriyor ki terbiyelerde başkasına bir şey anlatmakta kavlilleyin üstadımızın ifadesiyle ve Kur'an'ın terminolojisiyle yumuşak dilli kullanmak lazımdır. İzhebâ ilâ fir'aûne fekûlâ lehu kavlen leyyinen لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى Ey Harun ve Musa, Firavun'a gidin, ona vahyi tebliğ edin, onunla konuşun. Ama sakın ha damarına basmayın, tabir yerindeyse oradan anlaşılıyor yani, doğrudan ayet değildir. Onunla yumuşak konuşun diyor. Yumuşak konuşun ki düşünsün, tefekkür etsin, belki de işin farkına varır. Eğer sert konuşursanız damarına basarsınız, enaniyeti, firavuniyeti daha da kabarır ve hiç sizi dinlemez. Bu teslimiyeti kırılmış asırda özellikle Risale-i Nur metodunun tesir etmesinin en büyük yönlerinden bir tanesi de bu son derece güzel, ipek gibi yumuşak olan ifadelerin kullanılması ama insanın içine kadar sinebilecek bir tarzda insanın içine sinmesidir. Yine üstadımızın ifade ettiği gibi hani kamil mürşit koyun gibi olmalı, kuş gibi olmamalı. Kuş yediğini biraz ağzında geveler ve kay olarak, kusmuk olarak dışarı çıkarır, yavrusuna verir. Fakat koyun yediğini tamamen hazmeder, sindirir ve sonra güzel bir süt olarak çıkarır. Onun için hazmedilmeyen bir ilmin faydası olmadığı gibi hazmetmeyen bir kimseye de o hazmedilmeyen ilmi sunmak da o kadar faydasız ve hatta zararlı olur. İşte Risale-i Nur'un bu metodu insanın ahsen-i takvimdeki olan yaratılışına, fıtratına da son derece uygundur ki Kerim ve Latif isimlerinin tecellileri söz konusudur. Bütün aza ve alatı, cihazat ve cevarihi ile, lataif ve maneviyatı ile, havas ve hissiyatı ile ayrı ayrı esmanın ayrı ayrı nakışlarını gösteriyor. İnsan bütün uzuvları, bütün aletleri, maddi manevi aletleriyle, cihazlarıyla, organlarıyla, latifeleriyle, aklıyla, hissiyatıyla, maneviyatıyla, havas ve hissiyatıyla, havas beş duyu organları, hissiyat ise diğer duygular. Bütün bunlarla ayrı ayrı Allah'ın isimlerine bakıyor, onları gösteriyor, onları okutuyor ve aynadarlık ediyor. Demek nasıl esmada bir ismi azam var, Allah'ın isimleri arasında bir ismi azam var, öyle de o esmanın nukuşunda dahi bir nakş-ı azam var ki o da insandır. Demek Allah'ın isimleri arasında bir ismi azam vardır, malum. Allah'ın isimlerinin yarattığı, dokuduğu, ördüğü nakışlarda da bir ismi azam vardır, bir nakş-ı azam vardır. O da insandır. Kainatın hepsi bir nakıştır. Fakat insan ayrı bir nakıştır. Kainat tamamıyla tekvini birer ayettir. Fakat insan ayetül kürsidir. Onun için insan diğerlerinden çok farklı bir mahiyette yaratılmıştır. Ey kendini insan bilen insan, kendini oku. Önce kendini oku. Yoksa hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var. Demek insanın kendini çok iyi okuması, değerlendirmesi lazımdır ki Allah'ı daha yakından tanısın gerçekten. Bu bazen tekrar etmişimdir. Namazda insan Allah'a kulluk ederken böyle düşünmüştüm bir zamanlar. Ayaktayken insan Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Hani Fatiha okuyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın Rabbül Alemin ismi nazara veriliyor. Onu okuyoruz. Fakat rükuda ve secdede ise Rabbül Alemin değil, hususi kendi Rabbimiz olarak Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel E'la diyoruz. Acaba neden ayaktayken Rabbül Alemin diyoruz da bu kendimize hususi manada rükû ve secdeye varırken Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel E'la diyoruz diye düşünmüştüm. Acizane benim kavradığım bir mana, anladığım bir mana şudur. Hani ey insan kendini oku dedi ya, oradan hareketle söylüyorum. İnsan ayakta iken bütün kainatla birlikte ayaktadır. Allah kayyum sıfatıyla kıyam, kayyum isminden geliyor. Ayakta olmak, her şeyi varlıkta tutan, ayakta tutan Allah'dır Celle Celaluhu. Kayyumiyet sırrıdır. İnsan ayaktayken kainatla birlikte, bütün varlıklarla birlikte ayakta olduğunu çok net bilebiliyor. Onun için İyyâke Nâbudu'nun nununun gösterdiği gibi üç şekilde üç cemaati görebilir. Bütün cami ve diğer cami cemaatini, kendisindeki olan bütün zerratındaki o şahsiyetinin cemaatini, bir de bütün kainatın cemaatini görebilir. Madem ayaktadır, öyleyse alemlerin Rabbi manasında olan Rabbül Alemin demek daha uygundur. Fatiha'nın içerisinde çünkü İyyâke Nâbudu, İyyâke Nestaîn, o kavramlar, o ifadeler cemaati ifade ediyor. Beni değil, bizi ifade ediyor. Fakat rükû'a varınca, rükuda Efendimiz buyur ki Allah'ı tazim edin. Azzimu rabbekum fissucud. Fir rükû. Tazim etmek, insanların, herkesin kendi şahsında, kendi bilgisine göre, kendi takvasına göre, kendisinde bulunan marifetine göre Sübhane Rabbil Azim diyebiliyor. Allah'ın azametini herkes bilir, her mümin de, ama biz, bizim bildiğimiz azamet ile üstadın bildiği azamet arasında fark vardır. Hani çok meşhur menkıbeler anlatılır ya, askerlikte işte bir subay gelmiş, yüzbaşı gelmiş, işte yeni acemi olan bir ere falan bir şey söylemiş. Şöyle yap falan demiş ki, onbaşım demiş ki sen böyle yap falan. Ya demiş ben yüzbaşıyım veya binbaşıyım. Olur mu demiş, ben böyle yaparsam onbaşım gelirse beni de döver, seni de döver. Şimdi onun yüzbaşıyı bilmesi o kadardır. Onun gözünde onbaşı çok azim bir şeydir, daha büyüktür. Herkesin kendi gönlündeki olan imanın nispetinde bir azamet vardır. Onun için herkes orada hususi bir manada diyor ki Sübhane Rabbiyel Azim, benim büyük olan, ulu olan Rabbim münezzehdir. Her türlü kusurdan onu tenzih ederim diyor. Fakat burada şu vardır. Benim Rabbim derken benim gözümü yaratan, şahsen bazen böyle aklıma geliyor, söyleyeyim yani, ve çok da hoşuma gidiyor hakikaten. Yani beni yaratan Rabbim, seni tesbih ediyorum. Gözümü, kulağımı, beni bu halde yaratan fe Sübhanallah. Ne münezzehsin. Burada bir şey daha vardır. Bu maddi terbiye, tekvini, ontolojik terbiyenin, yaratmanın yanında bir de hayatta imtihan için bana yaptığı imtihanın da çok zor olmadığını belirlemek, memnuniyeti ifade etmek gerekir. Yani Rabbim sen kusurdan münezzehsin, beni hasta ettin ama benim için. Bana sıkıntılar verdin, benim hayatımın terakki etmesi için yaptın. Şefkat tokatı vurdun, beni uyandırmak için, uyarmak için yaptın. Yaptın, beni ikaz etmek için yaptın diye Sübhane Rabbiyel Azim. Eğer bu manayı kendi hayatımızda tatbik edersek, rükû ve secdeyi hayatımıza götürebilirsek, emin olun çok değişik bir kıvama, bir ahsen-i takvime girmiş oluruz. Sübhane Rabbiyel A'la'da yine öyledir. Secdede Rabbim yücedir. Bana göz veren Rabbim, bana kulak veren Rabbim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tilavet secdesini yaparken secdeye gittiği zaman öyle diyor. Secde vejhiye lillezî halakahu ve savvarahu ve şakka sem'ahu ve basarahu bihavlihi ve kuvveti fetebârekallâhu ve ahsenül hâliqîn. Benim başım, benim yüzüm, benim alnım öyle bir Rabbime secde ediyor ki o gözlerimi yaratmış, oraya takmış, kulaklarımı yarmış, oraya takmış ve beni bu kadar güzel bir surette yaratmış, Rabbime secde ediyor benim yüzüm diye nasıl secde ettiğini, ne haleti, hangi haleti ruhiye içerisinde Sübhane Rabbiyel A'la dediğini ifade ediyor. O açıdan bir yandan biz bütün kainatla birlikte Rabbül Alemin derken, öbür yandan Rahman ve Rahim'in özel kulları olarak kainat içerisinde özel bir nakş-ı azam olarak hususi manada da Rabbimizi takdis, tazim ediyoruz ve bizi yaratan bizi çok güzel yaratmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine hep aynaya baktığı zaman diyor ki Allahümme ahsente halki fe ahsin hulki. Bir rivayete hassente halki fe hassin hulki. Diğer bir rivayete kema ahsente halki fe ahsin hulki. Manası yakındır birbirlerine. Ya aynaya bakarken kendini görüyor. Hani yakışıklı olmak lazım gelmez. Onun için ben de aynaya bakarken diyorum. Ya Rabbi benim suretimi, fiziki yapımı güzel yarattığın gibi ne olur ahlakımı da güzelleştir. Efendimiz diyor halkımı güzelleştirdiğin gibi, mükemmelleştirdiğin gibi hulkumu da, ahlakımı da güzelleştir diyor. Her zaman Cenab-ı Hakk'a karşı bir yalvarış, bir yakarış içerisindedir. Ne güzel. Her fırsat buldukça ahlakının güzelleşmesi için Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Bu illa ben çok güzelim manasına gelmez. Herkes ya Rabbi nasıl bu güzel gözler böyle bakınca hakikaten tasavvur edin. Fe Sübhanallah bu gözlerimi buraya koymuş. Bu kulakları böyle, bu dudakları. Fe Sübhanallah nasıl ne güzel yaratmış beni. Ne kadar güzelim falan diyorum yani. Bu kadar beni güzel yaratmışsın, ne olur ya Rabbi ahlakımı da güzelleştir. Lütfet, beni ahsen-i takvim suretine yakışır bir hale getir diye dua ediyorum. İnşallah bu duam kabul olur. Sizin de dualarınız kabul olur inşallah. İkinci nokta. İkinci nokta mühim bir sırrı ahadiyete işaret eder. Şöyle ki, insanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki, bütün azasını ve eczasını birbirine yardım ettirir. Yani bununla Cenab-ı Hakk'ın ahadiyet sırrını insan anlar. Yine insan bir aynalık vazifesini görüyor. Burada da. Çünkü insan hani 60 trilyondan fazla hücrelerden meydana gelmiş. Binlerce duyguları, hissiyatı vardır. Ruhu ise bir tanedir. Mesela insanın o biyolojik yapısını askıya aldıkları zaman bu ameliyat ederken narkoz verdikleri zaman örneğin veya hipnotizma ile hani hipnotize ettikleri zaman adeta o diğer ruh da bu bedenin biyolojik ruhuyla alakasını keser. İnsan birçok şeyin farkına varmaz. Kesiyorlar, biçiyorlar, doktorlar, insan fark etmiyor. Fakat eğer o diğer biyolojik olan ortam, o cesedin o maddi tarafı ruh ile irtibat kuracak bir kıvamdaysa ki Allah öyle yaratmış, o zaman çok farklı olan organlar, farklı olan duyular ve duygular hepsi bir kaynaktan, bir merciden hareket ettikleri için birbirleriyle son derece irtibatlı bir vahdet oluşturuyorlar. Örneğin, insanın içinden geçen güzel, sevinçli olan bir durum, insanın haleti ruhiyesine sevinç veriyor. Ruhan insan ferahlıyor. Üzücü bir olay duyduğu zaman kulağından gidiyor kalbine, ruh hemen fark ediyor. Üzülüyor. Üzülen, sevinen aslında ruhtur zaten. Ufacık bir diken bir tırnağına bassa ki bu kadar trilyonlarca hücre içerisinde, sinirler içerisinde bir anda ruh üzülür. Acı çeker. Madem ki Allah ruh gibi vücudu harici giydirilmiş bir kanunu emri olarak bizim vücudumuzda amir yapmış ve bu amir bu besatetinden ötürü tam bir birlik içerisinde olduğu için, bir tek merci olduğu için bu kadar çeşitli varlıklar olan parçalarımızı bir anda idare edebiliyor, görebiliyor, onların her türlü ihtiyaçlarını giderebiliyor, anlayabiliyor. Demek Cenab-ı Hak da sırr-ı ahadiyetle her şeyin yanında hazır ve nazırdır. Bazılarının zannettiği gibi bu kainatı sadece bir saat gibi kurup uzaktan seyir etmiyor. Gökleri ve yeri elinde tutan Allah'tır diyor Celle Celaluhu. Eğer Allah onların dizginini bırakıverse hiç kimse onları tutamaz bir daha buyuruyor. Bu sırrı ahadiyete işaret ediyor. İşte insanın bu manevi yapısı, yine ahsen-i takvimdeki olan bu ruhani yapısı Cenab-ı Hakk'ın ahadiyetini gösteriyor. Yani irade-i ilahiye cilvesi olan evamir-i tekviniye ve o evamirden vücudu harici giydirilmiş bir kanunu emri ve latife-i Rabbani olan ruh. Hani üstadımız diyor ya, kainattaki kanunlar birer emridir ve süreklidirler. Hani ruhun baki olduğuna dair getirdiği delillerden birisi budur. Mesela kainatta var olan çekim kanunu, itim kanunu, merkez kaç kanunu, merkeze doğru kanun vesaire kanunlar, hani kaldırma kanunu, Arşimet kanunu vesaire, bütün bu kanunlar, Kopernik kanunu, Bunların hepsi milyonlar veya milyarlar seneden beri aynen devam ediyor. Çünkü kanun belli bir parçadan meydana gelmediği için süreklilik arz ediyor. Ruh da bir kanun-u emridir. Öyleyse o da süreklilik arz eder ve baki kalır. Sadece şu fark vardır. Kainattaki cari olan o emri, tekvini, ontolojik kanunlar sadece itibaridirler. Harici vücutları yoktur. Bizzat dışarıda bir varlıkları söz konusu değildir. Çekim kanunu diyoruz, bunun manası şudur. Yukarıdaki olan bir cismi yerdeki olan bir şey çeker. Fakat bu çekim vardır ama çekimi somut şekilde ortaya koyacağınız bir şey yok. Gerçekte bir çekim diye bir şey yoktur. Bu Allah'ın kudretinin bir yansıması, bir tecellisidir. Bir cazibe dafaa kanunu vardır, itim çekim kanunu vardır. Bunları gerçek manada ortada somut olarak ortaya koyacağınız bir harici vücut giymiş bir kanun yok. Bunlar itibaridir. Bunların gerçek merciği Cenab-ı Hakk'ın kudretidir, hikmetidir, ilmidir. İnsan ruhu ise aynen o emri olan kulür ruhu min emri rabbi ayetin ifade ettiği gibi alemi emirden bir kanunu emridir. Fakat kendisine vücudu harici giydirilmiş, başına şuur takılmış bir kanunu emridir. Onun için ruh bizzat vardır, bir varlıktır ve yaratılmış bir varlıktır. İşte bu da Cenab-ı Hakk'ın ahadiyetine çok güzel bir delil, bir makez, bir ayna oluyor. Evet, ruh onların idaresinde, o uzuvların, organların, latifelerin idaresinde, onların manevi seslerini hissetmesinde, ben acıyorum dediği zaman fısıltısını duymasında, ben seviniyorum demesinden aldığı fısıltı iyi duymasında, işitmesinde ve hacatlarını görmesinde, ben çok acıktım, susadım. Birbirine mani olamaz, ruhu şaşırtmaz. İnsanın onlarca, yüzlerce, binlerce ihtiyacı, arzuları, emelleri vardır. Ve bütün bu arzular ki birbirleri içerisinde bir yemek yediğimiz zaman hani o metabolizma içerisinden neler oluyor, neler oluyor. Midedir, bağırsaktır, kılcal damarlardır, işte kalptir vesaire, karaciğerdir, gidip gelmeleridir, hani hücrelere gidenlerdir, fosforun göze gelmemesi, kulağa gitmesi diyelim, hani göze başka bir maddenin gelmesi gibi, nurlu maddelerin gelmesi, bütün bunlar birer ihtiyaçtır. O hücreler bu gıdaların ihtiyacını seslendiriyorlar. Bütün bu sesleri bir anda ruh anlıyor, hissediyor. İşte bunun gibi ruha nispeten uzak yakın bir hükmünde, ruha nispeten uzak yakın bir hükmündedir. Çok uzaktan Çin'de bakıyoruz ki bir araba bir kediyi vurdu, içimiz cız ediyor. Binlerce kilometre belki uzakta olan bir yerden ruhumuz esinleniyor, bir şey algılıyor. Müteessir oluyor, etkileniyor. Birbirine perde olmaz onlar. İsterse çoğunu birbirinin imdadına yetiştirir ki yetiştiriyor zaten. Hani mekanizmanın nasıl çalıştığı malum. İsterse bedenin her cüz'ü ile bilebilir. Bu çok önemli. İsterse bedenin her cüz'ü ile ruh bilebilir, his edebilir, idare edebilir. Onun için şimdi bazen bir kulağa bakıyorlar. Şuranda bu hastalık var, şuranda bu hastalık var. Çok biz hayret ediyoruz hakikaten. Demek olabiliyor. İsterse bir tek parça ile bütün vücudu bilebilir. Ruh hissedebilir. Ben misal veriyorum üstadımız. Hatta çok nuraniyet kesbetmiş ise bir ruh, her bir cüz'ü ile görebilir ve işitebilir. Sadece gözüyle değil, kulağıyla da görebilir, gözüyle de işitebilir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cemaate diyor, dikkat edin diyor, saflarınıza dikkat edin diyor. Bakın ben gerçi size bakmıyorum ama önümü gördüğüm gibi arkamı da görüyorum diyor. Evet, arkasını da görüyor. Evliyaların böyle birçok şeyleri, bizim bilmediğimiz şeyleri görmeleri gözle değil, birçok parçalarıyla da görebiliyorlar. Öyle de وَلِلَّهِ الْمَسَلُ الْاَعْلَى Cenab-ı Hakk'ın madem onun bir kanunu emri olan ruh, küçük bir alem olan insan cisminde ve azasında bu vaziyeti gösteriyor. Elbette alemi ekber olan kainatta, o zat-ı vacibül vücudun irade-i külliyesine ve kudret-i mutlakasına hadsiz fiiller, hadsiz sadalar, sesler, hadsiz dualar, hadsiz işler hiçbir cihette ona ağır gelmez. Bütününü birden görür, bütün sesleri birden işitir. Yakın, uzak birdir. İsterse bütününü birinin imdadına gönderir. Her şey ile her şeyi görebilir. Seslerini işitebilir ve her şey ile her şeyi bilir ve hakeza. Onun için Allah her zaman, her an bizimle beraberdir. İlim ve kudretiyle yanımızda hazırdır ve nazırdır. Üçüncü nokta, çok az bir şeydir. Hayatın pek mühim bir mahiyeti ve ehemmiyetli bir vazifesi var. Fakat o bahis hayat penceresinde ve 20. mektubun 8. kelimesinde tafsili geçtiğinden ona havale edip yalnız bunu ihtar ederiz ki hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç karışık halde nakışlar pek çok esma ve şuunat-ı zatiye işaret eder. Cenab-ı Hakk'ın şuunat-ı zatiyesini gösteren, ona ayna olan pek çok duygular hayat içerisinde var. Hayatta olmayan, hayatta olmayanlarda yok. Özellikle insan hayatına ulaşmış zihayatlarda vardır. Şu sırrın izahı Allah'ı tanımayanlara ve daha tam tasdik etmeyenlere karşı zamanı olmadığından kapıyı kapıyoruz. Çünkü orası önce Allah'ı bilmek lazımdır ki insanın kendi içerisindeki olan o şuunatını Allah'ın şuunat-ı zatiyesiyle görebilsin. Onları dürbün yapsın. Kendi o sıfatlarını, o hissiyatını Allah'ın o şuunatına bir ayna olarak idrak edebilsin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Kasım 2010